Evet.
Bir yerde konuşmamız gerekecek.
Evet, merhaba arkadaşlar.
Bu programda pandemim yapacağız.
Aynen, 8. bölüm mü acaba? Kaçıncı bölüm? 58 mi?
58 oldu herhalde. Çok
Evet.
oldu ya. Çok çok çok bölüm yaptık.
Gerçekten haftaya vurduğun zaman bir yılı geçti ama
Evet
hafta
abi.
düzenli yapmadığımız için aslında 2 yıl.
Aslında 15 yıldır yapıyoruz bunu.
Son 2 yıl oldu mu bu arada?
2016 mı? 7 mi?
2 yıl geçti galiba ya maalesef.
Yani 2016 filan. Ben sana söyleyeyim onu.
Evet. 2016 Ekim miydi neydi hatta?
Doğru. Ekim, Kasım falan o aralardı. Bir güz dönemiydi.
Evet.
Evet. Yani şey aslında çok zor bir iş aslında. Onu demeye çalışıyoruz değil mi arkadaşlar? Her hafta toplanmak, halı saha maçı gibi. Yani sürekli her hafta halı saha maçı yaptığını düşün.
Gerçekten zor ya.
Evet.
Aslında
Kolay
o kadar da zor değil halı saha maçı yapan insan.
Halı saha gidiyor abi. Kaleye geçer misin? Geçerim diyor. Bizde öyle değil ki.
Evet
Gökyüzü
ama bunu...
bilmem ne.
Çok iyi
Bizim
kaleyim. 90'dan top çıkartırım.
Sen mi?
Deniz.
Yani bir 10 kilo önce çıkartıyordum da şimdi emin değilim. 80'den falan çıkartırım ama şimdi de yani. Biraz aşağılardan.
Sanırım bir haber. Haberlerde bir başlayalım o zaman. Mert
Evet.
sendeyiz.
Evet abi. Aslında ilk konu şey podcast üretenler lokali diye bir şeye başladık. Podcast üreticileri lokali diye bir toplandık artık. Sendikalaşıyoruz. Tabii değil de şöyle aslında 42 kişi oldu şu anda podcast üreticilerin yuvarlak masası. Geçenlerde aklımıza geldi. Hani dedik ki biz üretiyoruz. Bizim bir sürü derdimiz var. Bu derdimize ortak olacak diğer podcast üreticileri ne yapıyorlar acaba? Acaba onlarla hep beraber toplanıp konuşsak mı, tanışsak mı, birbirimizin dertlerine derman olsak mı diye. Twitter'dan bir paylaşım yaptık. İşte girişimci muhabbeti destekledi. Daha birçok aslında podcast destekledi. Şu anda 42 kişiye ulaştı bir Slack kanalı. Şimdilik sadece üreticileri kabul ediyoruz podcast kanalına. Ama herhalde ileride farklı şeyleri de olur, farklı boyutları da olur. Amacımız da aslında bu podcast üreticilerinin bir araya gelmesi, birbirlerine destek olması, yardımcı olması ve işte mümkünse ortak bir yerden birbirimize şey yapalım hani promote edelim, birbirimize destek olalım bir şekilde. Yani mesela çok ilginç podcastler öğrendim ben. İşte felsefe üzerine podcastler var, bilim üzerine çok fazla podcast var. Yani bu kadar çok podcast olduğunu bilmiyordum işin doğrusu Türkçe. Bu harika bir şey. Yani buna yavaş yavaş aslında şey yaptık. Bu tarafı işin bu tarafına da girmeye başladık. Çok çok eğlenceli oldu bence. Yavaş yavaş büyüyoruz. Eğer bunu dinleyen podcast üretenler varsa lütfen dahil olsunlar. Twitter'dan herhangi birimize ulaşırlarsa hemen davet ederiz Slack kanalına. Güzel oldu yani.
Evet. Ne kadar çok gerçekten podcast yapan insan varmış. Çok sevindim ben de böyle büyümesine bu sektörün Türkiye'de. Bir de bunun tabii şeye de etkisi olacak değil mi Mert? Yani son dinleyiciye de aslında etkisi olacak. Yani beraber de bir şeyler yapabilmeye çalışacağız. Bunu da duyurusunu yapalım buradan.
Evet abi kesinlikle öyle. Yani işte kimle konuştuk? En son bu paraşüt ekibiyle konuştuk aslında. Paraşüt ekibinden işte Eran'la geçen hafta konuştuk. Yani dedik mesela Eran zaten gözleri parladı. Şey dedi. Her hafta birinizi işte bir sürü hepiniz farklı firmalarda çalışıyorsunuz. Her hafta birinizi konuk alsak bize bir sürü konu çıkar falan dedi. Yani biz de aslında onları ağırlamak istiyoruz. Yani böylelikle birbirimize destek olabiliriz ve aslında birbirimizden öğrenecek çok şeyimiz var. Yani en basit teknik konularda bile mesela nasıl kayıt yapılıyor, nasıl yayınlanıyor vesaire. Bir sürü şey öğrendim ben bu hafta. Yani harika bir şey gerçekten. Çok bu işe gerçekten ciddi anlamda kafa yoran, tekniğine çok kafa yoran insanlarla tanışma fırsatımız oldu. Hatta İstanbul'da da toplanacağız yakın bir zamanda. Barış, girişimci muhabbetinden Barış şu anda onu organize etmeye çalışıyor. Güzel olacak yani.
Evet evet, hep beraber umarım çok daha güzel şeyler yapabilmeye başlayacağız. Yalnız herkesin ortak probleminin konu olması, konu seçmek olması, fark ettin mi?
Evet. Evet abi. Çok zor ama ya. Gerçekten çok zor. Yani biz epey zorlanıyoruz ama biraz önümüzde şimdi birkaç haftalık bir şey var herhalde. Program var aşağı yukarı.
Yani her bir zorlanıyoruz. Bir şeyler buluyoruz.
Evet.
Gereksiz bilgi ver. Zaten burada olmazdık.
aslında böyle dinleyen arkadaşlar, hani dinleyicilerimiz şey yapabilirler, yorum yapabilirler yani. Hani birazcık bizi yönlendirebilirler. Şu konularda da konuşun, bu konularda da konuşun diye. Mahmut sağ olsun çok bize yön veriyor. Çok böyle çok mesaj atıyor. İşte bunları da konuşsanız, şunları da konuşsaydınız iyiydi falan gibi. O yüzden seviyoruz öyle şeyleri. Yani merak ettiğiniz konular varsa ya da ben de katılabilirim, benim de katacak şeylerim var, ben bu konuda çok uzmanım diyen kişiler varsa da lütfen bize ulaşsınlar.
Evet, yani hani podcast dediğimizde aslında çıkıp böyle teknik veya teknik olmayan herhangi bir şeyi konuşuyoruz. Bunun ciddi bir böyle belirli bir kuralı yok. Herhangi bir konuda kendisini iyi hissettiği veya konuşmak istediği bir şeyde bizimle beraber gelip böyle bu meramını anlatabilir. Bizle beraber tartışabilir bu konuyu. Çok da keyif alırız gerçekten. Yani podcast gibi bakmamak lazım. Böyle birkaç yazılımcıyla fikir alışverişi yapıyorum diye bakmak lazım sanki biraz buna.
Aynen, bugüne kadar öyle bir şey olmamasının sebebi aslında kimseden böyle bir şey de gelmemesi. Yani biz galiba bunu defalarca demeyelim de mütemadiyen hani böyle bir dile getirdik. Hani çıkıp konuşmak isteyen mutlaka haber versin diye. Yani gerçekten böyle bir şey olursa programa çıkarmaktan mutluluk duyarız.
Arkadaşlar hatta Patreon'da 5 dolarlık bir tier'ımız var. Katılmak isterseniz direkt oradan bize başvurabilirsiniz. Şu an çok kendimi kötü kapitalist gibi hissettim ama.
Alakası var.
Var yani.
Ama öyle bir şey var yani, aklınıza bulunsun.
Evet. Ben şu an çok utanıyorum gerçekten. Şöyle duracağım ben.
Kapat kapat kapat.
Marketing'de çığır açtık.
Ne bağlamak istiyorsun ama yani bir anda.
Parasını veren çıkıyor arkadaşlar.
Şey var ya, gerilla marketing var, bu da gorilla marketing.
Benim gibi marketing.
Biz de çakıl taşı vermiyoruz domainlere falan. Yani.
Arkadaş.
İyice ben de dönmüşüm ya.
Deniz Deniz, bu arada sen domainlere kaç para harcamıştın?
Abi gerçekten bir servet harcamıştı ya.
Tüm domainleri ama. Kaç tane domain vardı orada?
Abi code-fiction.com, codefiction.net'ler falan bütün ihtimalleri almıştım. Bayağı bir ara para gitti dolarla falan. Her yıl böyle bir 70-80 dolar vermişimdir.
Bir ne tek seni ya? IOS'u mayosu değişik değişik bir sürü, evet, duymadığımız domain adı var.
CZ bile almıştım ya. Neyse abi.
Bir haberi mi geçsek? Onur galiba burada söz sende.
Söz neden ben de bilmiyorum ama okey. Bir kere böyle Udemy'den veya diğer böyle eğitim kanallarından çok siz de YouTube'u kullanıyor musunuz? Çok güzel bir mecra değil mi ya YouTube bir yazılımcı için?
Evet, yani şu anda YouTube'dayız mesela.
Evet. Ha, doğru. Ben de YouTube'u beğeniyorum.
Ben gerçekten YouTube'u böyle bir televizyonmuş gibi açıp izlediğim oluyor. Teknik kendi mesleğimle alakalı da YouTube'a bayağı başvuruyorum. YouTube'da karşılaştım aslında. Kullanma şansım olmadı. Interviews.io diye bir tane ürünle karşılaştım. Bu üründe şöyle bir mecra yapmış adamlar. İşte Google'da, Facebook'ta, Microsoft'ta çalışan engineer'larla sizi ücretsiz olarak interview yaptırıyor. Böyle bir online bir portal hazırlamışlar. Bu Amazon'un falan, Facebook'un da var bildiğim kadarıyla. Mert sen daha iyi bilirsin onu. Interview yapmak için, online interview yapmak için bir şey ya, portal da yazmışlar. Beraber kod yazıyorsun o portal üzerinde. Hem de bir yandan da konuşabiliyorsun değil mi? Öyle portalları var. Bu interviews.io'da da var. İşte oradan bir engineer geliyor. Seçebiliyor musun, seçemiyor musun bilmiyorum, Google, Microsoft falan diye. Uber falan da var. Bayağı bir geniş bir skalası var. gerçekten sanki o firmaya giriyormuş gibi bir o firmada çalışan birisiyle interview yapıyorsun. Aslında çok güzel bir insight sağlıyor sana. Mert, sen bu aralar herhalde bir yandan da bakıyorsun aktif olarak.
Evet abi, hatta ben şunu aldım. Çok eğlenceli, herkese tavsiye ederim. Evet. Aslında bu tarz böyle firmaların yaptığı şeylerden, hani iş görüşmelerinde sorduğu teknik sorular için bir kitap. Bu kadar kalın. Kaç sayfa bakayım şöyle. 692 sayfa toplamda. Epey büyük bir şey. Aslında şöyle, yani bu tarz böyle iş görüşmelerinde birkaç tane önemli şey var. Bunlardan belki de hani herkesin odaklandığı şey teknik kısmı işin. Teknik sorular gerçekten bayağı zorluyor. Biraz hazırlık yapmak gerekiyor. Özellikle benim gibi computer science altyapısından gelmiyorsanız, yani computer science okumadıysanız üniversitede, bunun eksikliğini kapatmanız gerekiyor mesela. Hani aslında buraya, hani mesela İngiltere'deki ilk iş görüşmelerini yaparken buna epey odaklanmıştım. Birazcık böyle mesela Google, Facebook gibi firmalarla ya da işte Amazon gibi firmalarla görüşüyorsanız, Skyscanner mesela bunlardan bir tanesi yine, bunlara şey yapmak gerekiyor, biraz hazırlık yapmak gerekiyor. Belli temel şeyleri hatırlamakta fayda var. Onun için bir kitap, ama bu Onur'un bahsettiği interview.io'da aslında tam anlamıyla bu problemi çözmek için. Yani eğer görüşme yapmıyorsanız bile kendi seviyenizi birazcık daha böyle hani kıyaslamak için, kendinizi biraz böyle hani challenge etmek istiyorsanız, bence çok çok da tatlı bir şey, platform gerçekten. Tavsiye ederim ben de.
Hani cevapları anlatırken mesela şeyi de anlatıyor mu? Yani cevap bu ama şundan dolayı bu falan gibi böyle bir öğretici yanı da var mı kitabın?
Tabii kesinlikle abi. Kesinlikle. Zaten aslında şöyle, öncelikle temel konseptlere tekrar bir değiniyor kitap. Aslında şöyle, kitabı anlatayım mı? Şöyle, ben bayağı bir ilerledim çünkü. Kitabın ilk başına şeylerden bahsediyor. Çok temel belli konseptlerden bahsediyor. İşte Big O Notation falan gibi kavramları anlatıyor. İşte hani pardon, teknik şeylere gelmeden önce daha da önemlisi, işte Microsoft nasıl iş görüşmesi yapıyor? Amazon, Apple falan nasıl iş görüşmeleri yapıyor? Nasıl süreçlerden geçiyorsun? Bunları anlatıyorlar. Hatta ben yakın zamanda Google'la görüştüğüm için buradaki yazanlarla, ki bu kitap bayağı eski aslında, yazanlarla bayağı örtüşüyor. Yani Google'ın gerçekten bana anlatılan süreciyle kitapta yazan süreç birebir aynı, hiçbir farkı yok. Daha da önemlisi, işte mesela sana sorulan böyle zayıf noktan ne gibi, mesela soruları nasıl cevap vermen lazım gibi böyle konularda da sana şeyler veriyor, yardımcı olduğu şeyler veriyor. Mesela rezüme nasıl hazırlamalısın, hazırlığını nasıl yapmalısın, mesela bir yıl önce ne yapmalısın, bir haftan varsa ne yapmalısın gibi böyle belli yol haritaları da sunuyor. Aslında epey güzel bir kitap gerçekten. Mesela iş görüşmesine teklif geldiği zaman nasıl pazarlık yapabilirsin falan gibi böyle. Yani eğer bu konuda gerçekten hiçbir fikriniz yoksa kesinlikle tavsiye ederim bu kitabı. Bu arada podcast'ı dinleyenler için kitabın adı Cracking the Coding Interview. Belki duymuşsunuzdur. Gail Luckman McDowell diye bir hanımefendi yazmış.
Bir daha interview der misin?
Efendim?
Bir daha interview der misin?
Aynen, British bizi diyor.
Mest eder misin bizi?
Interview.
Allah Allah. Mert, ben bildiğim sen engineering manager pozisyonu için görüşüyorsun. Engineering manager pozisyonu için gerçekten veri yapılarıyla alakalı o karmaşık problemleri çözüyorlar mı sana?
Evet abi, kesinlikle. Şu ana kadar yönetici pozisyonlarına başvurduğum her firmada yani bayağı bildiğin senior engineer gibi şeye giriyorsun, süreçten geçiyorsun. Yani bayağı bir firmayla görüştüm son 4 senede herhalde. Hepsinde de şey vardı, kod yazdım yani.
Zaten böyle. Hepsinde,
efendim?
Böyle olmalı dedirtiyor yani.
Evet abi, kesinlikle. Zaten şey diye bakıyorlar aslında, engineering manager dediğin kişi senior engineer aslında, ya da engineering lead. Ekstradan şey de var, bazı soft skill'lere de hakim olmasını bekliyorlar. İşte iyi iletişimi olsun, verdiği bir görevi insanlara güzel anlatabilsin, kolay anlatabilsin, insanları işte bir şekilde lead edebilsin, ama teknik anlamda da çok güçlü olsun istiyorlar. Yeni trend bu, yeni dünya artık böyle. Kod yazmayan adam teknik, ya da kadın eğer kod yazmıyorsa ben teknik birisiyim diyemez artık.
Yani.
Bu arada konuyu şöyle bir kıvırayım. Birazcık böyle bizim teknik derken bizim şu anda çalıştığım firma Ares Components diye bir firma. Firmada şey var. Solution architect'ler var. Çözüm mimarları var. Ve hiçbiri kod yazamıyor abi. Yani ve adamlar hiç, yani gerçekten bunlar bir ekip, böyle sadece erkeklerden oluşan bir 7 kişilik bir ekip. Hiçbir şey yapmıyorlar ve teknik tartışmalarla ilgili böyle standartlar getirmeye çalışıyorlar. Biz de diyoruz ki bunu yapmayacağız, haberin olsun. Anlatıyorsun ama bunu yapmayacağız diyoruz. Böyle kenara ittiriyoruz onları. Çok üzücü gerçekten. Ve hala da böyle firmaların içinde böyle şeylerin olması çok kötü. Biz yavaş yavaş arkadaşlardan uzaklaşıyoruz.
Yani. Senin bir tane anlattığın şey vardı ya, Suri İşin Arkitekt. Biraz ondan bahsetsene biraz.
Şey mi? Hiçbir şey yapmayan ama her iş... Bir tane, evet, bir tane vatandaş var mesela firmada. Bu Solution Architect her firmaya, her firmanın içindeki her ekibe %20 zamanını raporluyor adam. Aşağı yukarı. Yani adam %140 falan çalışıyor görünüşte. Müthiş. Ama adamın yaptığı tek şey, ben geçenlerde fark ettim onu. Bir tane adam geliyor, bizim bir toplantı yapıyoruz mesela böyle 2-3 haftada bir, işte şey, show and tell gibi, hani böyle neler yaptık, nasıl gidiyor falan. Adam o toplantının hepsinde var ama hiç sesini duymadım adamın. Bir gün o ofise gittim. Başka bir şehirde onlar. O ofise gittiğimde adamı buldum. Konuştum adamla. Adam anlamadım ne yaptığını. Böyle anlattı ama anlamadım yani. Ekipte ne işi var, ne görevi var. Sonra ekibe işte kimler raporluyor? Ekibin bütçesi için çalışıyordum. Bir baktım adam %20 raporlamış. Allah Allah dedim ya. Ne yapıyor acaba bu adam? Konuştum. Yok yani, öyle hiçbir şey yapmıyor herif yani. Bayağı. Sonra bunu bir araştırdım. Her ekipte, o ekiplerin yöneticileriyle konuştum. Hepsi aynı diyor. Yani bu geliyor diyor.
Şey vardı ya, böyle bara girerken inanılmaz bir özgüvenle girersen damsız bile girebilirsin. Adam toplantılara öyle giriyor.
Aynen abi, adam de, yani yalnız dikkat edilmesi gereken bir konu, adam sadece online bağlanıyor. Yani şey değil adam, gerçekten fiziksel olarak bir toplantı ortamında bulunmuyor. Sürekli online bağlanıyor, sonradan ortaya çıktı. Adam aslında hiçbir şey yapmıyormuş.
Adam aslında yok.
Böyle nasıl olunur? Bunu anlatan bir kitap var mı? Ben bunu merak ediyorum.
Abi bence çok büyük başarı yani.
Evet.
Abi şirkette.
7 tane ekibe birden raporlu herif. Kimsenin haberi yok.
%20 çakmış böyle. Anlatın abi, ne yaptınız bu hafta?
Sonra sırtına vuruyor.
Çok iyi, devam.
Stajyerimiz vardı öyle, hatırlarsanız.
Abi ama o
belki olur. Mert o olabilir mi?
Oğlum nasıl? Bak gene geleceğiz o konuya ama bunu daha önce konuştuk da. Kim abi o? Hatırlamıyorum ben onu.
Orada yürüyüş.
Kim şey aldı onu?
Ben onu hiç görmedim ya.
Abi bildiğin hayır içi yaptık ya bir ay. Yani adam geldi takıldı öyle filan. Kimse bir şey demedi. O bize bir şey demedi. Sadece o sıkıntı aldı filan. Öyle.
Ama ne zaman gitti, ne zaman geldi hiç bilmiyoruz.
Bu arada bilmeyenler için bir konuyu özetleyebilir mi?
Fırat, sen anlatmak ister misin? Sen de vardın galiba.
Ama isim vermeyelim.
İsim beraber vermeyelim. Bir şirkette çalışırken o şirkete bir ara bir stajyer alındı. Stajyer gelmeye başladı ama stajyer sabah toplantılarına katılıyor. Öğle yemeklerine çıkıyoruz. Çocuğun sesini duyduğumu pek hatırlamıyorum. Ses tonu yok yani aklımda. Çocuk böyle bir ay geçirdi. Sonra da gitti. Bir ara sadece bir imza atmaya geldi diye onu hatırlıyorum ama devamı yok. Böyle bir insanla çalıştık ve çocuğu kimse hatırlamıyor.
Yani bir ayda bir anımız bile yok yani. Şurada kaç tane insanız, bir tane anımız yok.
Kim imzaladı abi staj defterini?
Sendir muhtemelen.
Sen imzalamak.
Böyle bakmadan.
Hiç hatırlamıyorum abi ben ya. Hiç öyle bir şey yok yani.
Neyse.
Peki mesela şimdi şeyden bahsettik ya, böyle hani modern dünyada artık hani mesela mühendislik yöneticilerin de, gerçekten takımla birlikte yakın çalışan yöneticilerin de böyle mülakatlarda ciddi teknik sorularla karşılaştı. Hatta kod yazdıkları, hatta onu da geçtim, gerçekten iş tanımlarında kod yazmak olduğundan falan bahsettik. Bunun dışında başka ne gibi şeyler aklınıza geliyor? Yani böyle kaybolan yazılım IT sektöründe ya da modern yazılım üreten firmalarda kaybolan, eskiden var olan ama artık olmayan meslekler neler sizce?
Şey sayılır mı emin değilim ama mesela sistemci dediğimiz adamlar DevOps Engineer oldular.
Aplikasyonları da var.
Ne var?
Site Reliability Engineer.
Ha, evet. Ya bu arada gerçekten yanlış anlaşılmasın, saygısızlık veya gömdüğümüz, çok saçma bulduğumuz için değil, bilakis çok şey yapıyoruz. Yani olması gereken bir şey olarak görüyoruz ama yani herkes o mindset'e bürünmeden ismini değiştirince biraz şey oluyor. Umut Gökbayram programında konuşmuştuk. Kendisi öyle bir şey söylemişti. Ama gerçekten o mindset'e girmek gerekiyor. DevOps Engineer dediğimiz adamı. Ama adam sadece sistemciyken adını buna devşirince biraz sevimsiz duruyor sanki.
Ya sistemci zaten hiçbir şey anlatmayan bir şey. Sistemci ama hangi sistem, ne yapıyor, ne deploy mu yapıyor bu adam yani? Kodları mı inceliyor? Sistem de o da dair.
İşte bir derya abi, öyle sistemciler bir gece DevOps'çu oldu, DevOps'çular sistem biliyor falan değil yani. Bunun sistem ve network diye iki ayrılıyor bu konu. Öncelikle onu şey yapalım. Network, yani evet. Cisco'cular, Misco'cular ölmedi. Network'ler, işte subnet'ler, IP'ler falan, hani her developer'ın, tamam hani bugün belki birazcık networking konusunu artık her developer öğrenmiş olması gerekiyor ama o ayrı bir meslek dalı abi. Meslek ölmedi ama azalıyor. Mesela eskiden böyle cloud falan yokken, hani böyle şirketler kendileri mendileri bununla uğraşırlarken, hani şey vardı, hani bir serverımız var, bu adam izin veriyor, onların networking falan işleriyle uğraşıyor gibi bir pozisyona ihtiyaç vardı developerlar açısından. Ama şimdi artık hepimiz cloud'a geçtiğimiz için yani ihtiyacımız olan kadarını yapabiliyoruz. O anlamda birazcık şey azaldı yani. Yoksa o apayrı bir meslek.
Aslında ben de şeyi soracaktım Deniz. Mesela hani belki çok böyle büyük bir firmada bazı farklı ihtiyaçlar olabilir. İşte IP telefonlar olur. İşte belki çok fazla farklı şeyleri vardır. Ofisin lokasyonları vardır. Bunlar arasında VPN, klavye vesaireler falan filan olabilir ama şu anda mesela 20-30 kişilik ya da 40-50 kişilik belki bir firmada, orta ölçekli bir yazılım üreten bir firmada böyle bir role aslında çok da ihtiyacın yok gibi. Çünkü her şey zaten cloud üzerinde çalışıyor. Bulut üzerinde SaaS satın alıyorsun.
Doğru diyorsun. Yani artık o anlamda şey, o açıdan bakıyorsak, hani artık modern yazılım ekiplerinde böyle bir pozisyona ihtiyaç kaldım diye bakıyorsak, söyledikleriniz de haklı olabilirsiniz yani büyük oranda.
Bir de şey aklıma geliyor böyle Deniz böyle bir projede şeye bürünmüştü. Sistemciye bürünmüştü. Aslında daha doğrusu bizim aradaki data center, yani çalıştığımız veri merkeziyle ilişkilerimizi kuran aracı kişiye dönüşmüştü ve ben şey hatırlıyorum, böyle üzerinde atlet vardı. Telefonla şeydi böyle, bu telefonu böyle tuttu. Böyle çok şey. Şöyle telefonu tuttu. İki tane daha server söyleyeyim mi dedi.
Abi hayatımda en eğlendiğim günlerdi ya. Abi ama ilk defa o kadar sistemle karşılaşmışım hayatım. Hayatımda bir tane server gördüm. Birileri var, telefonda arıyorsun, diyorlar ki abi bir tane daha makine açın, açıyorlar falan hemen. Oo, remote desktop yapıyorsun falan. Çok benim için şeydi yani. Böyle bayağı şey alanlarla konuştum yalnız o projede.
Evet, biliyormuş gibi. Bayağı iyiydi yani, o çok ilginç bir tecrübeydi.
Şeyi bağlamıştım yani, deployment benden geçiyordu. Zipliyordum falan, atıyordum AES'in altına, oradan açıyordum falan, tamam.
Pipeline.
Çok iyiydi işte. DevOps o zamanlar böyleydi.
Evet. Artık bunlar mesela kalmadı herhalde, değil mi?
Aynen.
Başka yani neler var öyle aklınıza gelen?
Project Manager hepimizin çok hepimize dert yaratan insanlar oldular maalesef. Çünkü çok fazla sorumlulukları var. Çok fazla sorumlulukları olduğu için istediklerini yapabiliyorlar ve istediklerini yapabildikleri için de bir şekilde yazılımcılar onların sorumluluğunu onların üzerinden alamıyor. Hem yazılımcıyı değerlendiriyorlar, hem yazılımcıya iş veriyorlar, hem de yazılımcıyla alakalı işte diğer insanlarla konuşuyorlar. Bunun bölünmesi oldu. Yani Agile dönüşümden sonra bu Product Owner ve Scrum Master olarak ikiye bölündü. Bu dönüşüm bence mükemmel bir dönüşüm.
Peki mesela sizce bir mühendislik ekibi, şimdi mesela dedin ya, mesela bir dönüşümden bahsettin. İşte Scrum Master dedin, Product Owner dedin, Engineering Manager var bazı firmalarda. Mesela buradan baktığın zaman artık bir ideal proje ekibi ya da bir ideal yazılım ekibi, aslında proje ekibi yanlış olur da, yazılım üreten bir ekip idealinde nasıl rollere sahip olmalı?
Yani product ekibi diyebiliriz değil mi Onur?
Evet, yani product ekibi.
Soruyu bu product manager, project manager özelinde sorduğun için hani diye tahmin ediyorum. Bölündüğü, yeni evrildiği haliyle de olsa development teamlerin içerisinde gerçekten ne kadar yeri var diye kastettiğini düşünüyorum. Doğru mudur?
Doğru.
Bence yine de var gibi abi. Yani teoride gerçekten bir yazılım ekibi uçtan uca her şeyi ele alabilir gibi görünse de böyle bir projenin bütçelemesini yapan, doğru yolda mı gidiyoruz diyen, önceliklendiren belki de gerçekten product bakış açısına sahip birisine ihtiyaç var. Tabii dediğim gibi teoride yazılım ekibi bunların bütün sorumluluğunu alıp gerçekten bir productmış gibi bakış açısına da sahip olabilir. Bu da olabilir ama açıkçası düşük bir ihtimal gibi geliyor. O yüzden hala yeri önemli diye görüyorum ben bunu.
Evet, yani mesela o zaman işin aslında finansal kısmında problemler oluşmaya başlıyor bu durumda. Yani mesela biz ne kadar para harcadık ulan dediğin zaman hangi işe ne kadar para harcadığını bilmek önemli bir bilgi sonuçta. Buna bağlı olarak yatırımlarını planlıyorsun. O zaman o noktada bunu karşılayacak birisi olması lazım. Peki sizce bu şey olabilir mi mesela? Mesela diyelim ki bir ekip düşünün, 50 kişilik bir yazılım ekibi. İşte her 5'er kişilik takımlardan oluşuyor. Her takımın bir yöneticisi var, bir de yöneticilerinin yöneticisi var. İşte buna artık VP of Engineering mi dersin, Director of Engineering mi ya da işte Head of Engineering mi dersin bilmiyorum. Bu kişi aslında bu rolü üstlenemez mi Project Manager yerine? Yani bu gerçekten bir Project Manager gibi bir rol istiyor mu yoksa bunu farklı kişiler de yapabilir mi?
Ben şöyle düşünüyorum orada da. Yani o bahsettiğin level sanki biraz daha böyle daha üstten bakış açısı şeklinde sadece yönü gösterip o yönüne giderken yaşayacağın şeyler konusunda daha execution'la alakalı şeyler konusunda product owner'ların görev alması gerektiğini düşünüyorum.
Ha, yani onlar da bütçeyi onlar devralabilirler aslında diyorsun.
Yani bütçe konusunda şöyle bir işte yeni bir büyük devasa bir 6 aylık bir proje product'ın üzerine bir proje konumlandıracaksındır. Bir feature katıyorsundur. Bu feature'ın olup olmayacağına gerçekten işte direktör, genel müdür yardımcısı gibi böyle karar verir. Buraya gidilecekler. Onun içerisindeki o 6 aylık bütçenin kontrolü yine başka pozisyonlarda olabilir. Product işte project manager de olabilir ya da product owner'da hani kime konuşulanları bilmiyorum ama bu kişiler dışında da birilerine verilmesi gerekiyor sanki.
Ben bir şey soracağım burada. Project manager dediğin adam yani görevi gereği aslında hem müşteriden gerekenleri alan hem bunu planlayan hem de takıma dağıtan kişi. Yani en azından bunun tanımında girdiğinde bu yazıyor Google'da. Bütçeyi planlayan kişi de bu kişi. Hepsini bir arada yapmasını onaylıyor musun sen? Yoksa sadece bütçeyi planlayan biri var. Bunu biri yapmalı. Bu kişi olabilir ama diğer görevler dağıtılabilir mi diyorsun?
Şöyle yani ben hiç bu işi yapmadığım için çok böyle boş olacak ama tahmin ediyorum ve gördüğüm çalıştığım kadarıyla bir şey o 6 aylık 1 yıllık projeleri küçük parçalara bölüp bunların takibini yapıyorlar ama şey yapılmıyor. Yani sen bu işi yap, sen bu işi yap, sen bu işi yap diye değil. O sadece diyor ki 3 aylık işin çıktısı bu olacak, buraya geleceğiz diyor. Eğer o olmazsa onu mesela bir B planını yapıyor bütçeleme açısından. Belki orada işte son 6 ay ile ilgili böyle başka bir plan yapıyor ve onunla ilgili daha önceki kaybedilmiş 3 ayı toparlıyor falan gibi işler yapılıyor. Yani sadece böyle bunları yapacaksın o kadar execution'ın dibine girmiyor.
Product owner yapamaz mı sence bunu? Yani product owner sonuçta bir şekilde product'ın geleceğine karar veren insan. Şu feature daha önce yapılacak diyen insan. Yani ürüne yön veren insan. Bu kişi yapabilir sanki bu işi.
Ben yapabilir diye düşünüyorum zaten. Ben sadece mevcut olan bu eski sorumluluklar nereye verilmeli? Mert'in sorusu oydu ya. Yukarı mı verilmeli? Direktör yapabilir mi bunu? Veya ekibe mi verilmeliydi? Ama ben hala o arada bir sorumluluk alanına ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Yani dediğin gibi bu sorumluluk alanında product owner'sa evet o da yapabilir.
Abi şimdi 3 tane farklı kavram geçti. Product manager, project manager, product owner olarak bence şimdi bunlar benim açımdan çok farklı 3 rol. Yani project manager bence şeyi doğru açıkladı. Fırat galiba söyledi. Hani bölündü hani bence engineering manager'la sorumlulukları product menajerler arasında bölündü gibi gözlemliyorum ben. Ya bir de şimdi bütçe dediğiniz olay birazcık şey konusunda da karışık. Şimdi bir ürün geliştirmen için sana bir kaynak ayrılıyorsa, bir para esen ediliyorsa, hani o bir bütçe gibi geliyor. Ama normal şartlarda bizim gibi internet ortamında belli bir ürünü sürekli geliştiren ve feature'lar ekleyen firmalar için aslında bütçe dediğin personel kostları ve işte infrastructure kostları, tool'lara verdiğin paralar gibi şeyler aslında. Hani biz sürekli zaten sana bir yıllık bütçe veriliyor. Senin burada projeden bağımsız bir şekilde yönetmen, zaten projeden bağımsız şekilde yönetmen gereken zaten bir bütçem var, ama bu hani sanki projelere cost olarak dağıtılıyor gibi görünüyor. Hani böyle bir bütçeyi böyle harıl harıl şu projeye bu kadar para yatırdık gibi düşünülmüyor aslında bu tür firmalarda. Ama hani atıyorum bir product geliştiriyorsundur sıfırdan birine, o zaman hani bütçe zaten tartışılır.
Şöyle abi, dediğine katılmıyorum çünkü bahsettiğin şey OPEX. Yani OPEX'i evet yılın başında veriyorsun ama CAPEX değişebilir. CAPEX yıl içerisinde de çıkabilir veya sen üst tarafta direktör olarak şey de diyebilirsin. Benim CAPEX'imi yüksek tutun, ben şu an bir CAPEX'e ihtiyacım var çünkü OPEX'imi düşüreceğim de diyebilirsin. Yani o steering'i sen yapıyorsun. O yüzden işte yıl başında zaten senin genel giderlerin belli, o yüzden bir bütçem var. Değil yani abi. O yönetmesi gereken bir ekstra bir para var.
Yönetilmemesi gereken bir şey olduğunu söylemedim. Zaten de şu dedim, hani aktif olarak hani hani sen hatırlıyorsan PMP eğitimine gitmiştik. Evet. Orada mesela Marmaray projesi örnek olarak veriliyordu. Böyle hani milyonlarca dolar var, oradan şu kadar demir getirelim, betona gömelim, şu kadar şey olsun falan gibi. Hani böyle sürekli bir para akışını alıp buraya malzemeye dökelim, buradan bunu alalım gibi aslında bir şey yok gibi geliyor. Yani project management ve bütçesi deyince sanki hani bir project manager var ve böyle elindeki parayı şuna yatırayım gibi bir şey varmış gibi anlaşılıyor gibi ben hissettim. Sadece ben kendi açımdan onu şey.
Aslında yok, pardon Mert, ben hemen bir araya gireyim. Ben şeyi kastediyorum, yani o dediğim gibi bir CAPEX yatırılması gerekiyorsa o CAPEX'i yatırılması gerektiğine karar verecek kişi yukarısıdır ve o der ki buraya yatırılacak, bu yapılacak der. Gerisini bahsettiğimiz hani o parçalanmış sorumluluk alanlarındaki kişiler yapar. Kastım buydu yani. Böyle sürekli yukarı geliyor, yönetiyoruz değil.
Şimdi şey diyeceğim aslında beyler, özür dilerim Fırat. bence şey de var. Şimdi mesela Onur'un şu anda çalıştığı firma ya da çalıştığı firmalarla şu anda mesela Deniz'in çalıştığı firmanın problemleri çok farklı birbirinden. Dolayısıyla aslında yani firmanın, yani mesela bu rollerden bahsediyoruz biz, böyle atıp tutuyoruz ama tabii ki bunların hiçbiri bütün firmalara uygulanacak demek değil. Yani mesela solution architect'in, çözüm mimarının çok anlamlı olduğu bazı roller olabilir. Mesela Amazon'un solution architect'leri var değil mi? Neden? Çünkü onlar bir SaaS platform, yani bir şey provider'ı, cloud provider'ı ve çözüm üretiyorlar aslında. Diğer taraftan mesela bazı firmalarda project manager çok anlamlı olabilir. Bazılarında olmayabilir. Mesela şimdi Deniz'in çalıştığı firmaya bakarsak, Deniz'in çalıştığı firmada zaten bir tane ürün var. Dolayısıyla aslında Deniz'in çalıştığı firmada bir tane ürün olduğu için maliyeti hesaplamak çok kolay. Ama diğer taraftan şeye bakarsak, mesela işte Onur'un şu anda çalıştığı firmaya bir sürü ekip var. Çok daha kalabalık bir firma. Onların problemleri farklı olduğu için onların yatırım aldıkları ve o yatırımı şeye dönüştürdükleri, yani return of investment yaptıkları yöntemler de birbirinden çok farklı. Demeye çalıştığım şey şu, aslında bu birazcık da firmanın yapısına göre de değişiyor bence. Yani eğer sen zaten tek bir ürün üzerinde çalışıyorsan, senin yani aslında şöyle düşün, mesela ben yeni bir şey girişime başladım. İşte benim şu anda maliyetlerimi hesaplamak için bir proje yöneticisine muhtemelen ihtiyacım olmayacak. Ama mesela işler büyüdü diyelim ki, ben artık farklı dallara da bulaşmaya başladım. Aynı anda yürüyen işte 5 farklı ürün var. Dolayısıyla benim bunların maliyetlerini bir şekilde merkezileştirmem gerekiyor ki ben şu anda ne kadar para harcadık, bu ay kaç para harcadık dediğim zaman hızlı bir şekilde bunun cevabını alabileyim ve hangi noktaya yatırım yapacağımı görebileyim ve buna göre kararlar verebileyim. Yani aslında bu birazcık da firmanın şeyine göre de değişiyor sanırım.
Yani evet, ama yine de product için de, yani oturmuş bir product için de ben o var olması gerektiğini düşünüyorum bu arada. Yani ama hani şirketin en üstteki vizyonu nedeniyle belki olmuyordur. Yani gerçekten her zaman bir yatırım yapılması gerekiyor ne kadar oturmuş olursa olsun. Ki ayakta kalsın yazılım dediğimiz şey bir organizma yani. Yani artık oturdu ve sadece yıllık belirli bu kadar bütçeyle bu proje ayakta kalıyor. Bir yazılım için, yazılım projesi için çok mantıklı gelmiyor bana. Bilmiyorum abi, yanlış düşünüyor olabilirim. İrgin'in orada daha iyi şey yapar.
Orada hani ben kendimi daha iyi anlatamamış olabilirim. Yani bizde product development diye bir kavram var. Sanki biz icat etmişiz gibi bizde product development diye bir kavram var.
Hiç duymadım, çok ilginç.
Yani product ekipleri var mesela. Baktığın zaman payment ekibi var. Customer'ın işleriyle ilgilenen, pro'nun işleriyle ilgilenen takım ayrı. Infrastructure'la ilgilenen takım ayrı. Ve hani şeyler geliştiriliyor. Projeler submit ediliyor. İşte şu projeyi yaparsak bu kadar revenue artacak. Mobil penetrasyon artacak. Conversion'lar şöyle olacak. İşte acquisition'lar şuraya gidecek filan. Bunlar minvalinde bir takım projeler üretiliyor. Zaten hani yıllık, 6 aylık, 3 aylık bunların planları var. Zaten product ekipleri bu projeleri yapmaktan sorumlular. Mesela şeye karar veriliyor. Ekibi ne kadar büyüteceğiz abi? Bu product yani yetişemiyoruz bu kadar feature'lara. Ekibi iki katına çıkartmamız lazım. Şunları şunları almamız lazım gibi. Hani benim uğraştığım bütçeler daha çok personel bütçesi. Şu kadar şeylerimiz var. Ve Amazon'da altyapımızı scale etmemiz lazım. Şuraya doğru gidiyor ürün şey olarak. Bu tür problemlerle zaten aktif olarak sürekli bir product development var. Hani hep sürekli bir feature geliştirme ve hani product'ı bir yere götürme var. Tabii ki buradan bütçenin içine sığmaya çalışıyorsun. Herkes her şeyi aynı anda yapmak istiyor. Ama bazen bir ayda yapabileceğin şeyi belki 6 ayda yapmak şeyinde kalıyorsun. Hani. Ama hani böyle abi bana oradan bir 100 bin lira daha ateşleyin şey alacağım gibi bir şey benim şeyimi başıma gelmedi herhalde. Ama senin çalıştığın firma tabii ki daha farklı konsörleri olan bir firma olduğu için çünkü siz bayağı yazılım da üretiyorsunuz belli başka firmalara, doğru değil mi? Hani şey olarak bir ekip var dedi ki oluyor ve bir sıfırdan bir product geliştiriliyor yani bir anda filan ve hakikaten bunun planlanması gerekiyor büyük ihtimalle şu kadar şey çünkü şirketin kaynaklarını buna allocate ediyorsun.
Evet ama mesela biz de Barış'la birlikte çalıştığımız projede hakikaten bir product ve biz bu product'ta bir şey yazılım ekibi olarak hizmet veriyoruz. Yani product'ın şeyi de bizde, development'ı bizde. Aslında hani Armut.com'la orada bayağı benzeşiyoruz ama oradayken bile şeyimiz oluyordu mesela. Atıyorum bir ara gündemimiz şeydi. Microsoft Azure'dan çıkıp Google Cloud platforma geçiş için ne gerekiyor? Bir bütçe çıkartılıyor, bütçe çıkartılıyor, bir tahminleme yapılıyor ve hani ya devam ya da tamam yok Azure'da kalıyoruz kararı veriliyor gibi konularda yaşıyoruz. Ne kadar product olsak da. Bunu ya da şey oluyor mesela biletleme sistemi Mobilet çalıştığımız proje Barış'la ama mesela etkinlik biletleri satılıyor. Şey gündemimiz vardı sinema biletleri üzerine bir şey çıkalım, feature çıkalım. Yani bu çok devasa bir kendi başına bile product olabilecek bir konu. Hani bunların da o yüzden capex'leri olmak zorunda oluyor da yani o yüzden hem product için doğru ama ya project için zaten doğru ama product için de sanki olması ama, gerekiyor gibi geliyor.
Ama bunun governance'ı işte aslında konu değil mi Onur? Yani sonuçta mesela bu bütçe nereden geliyor? Bu parayı kim veriyor? Şimdi senin çalıştığın aslında bir holdinge destek veren holdingin teknoloji firması. Dolayısıyla aslında holdingin belli bir geliri gideri var ve bunlar kendi içinde yan bir firma olarak sadece holdinge hizmet verse de yapmaya, üretmeye çalıştığı şey bu şeyi ben elimdeki elemanlar var, çalışanlarım var. Ben bunların maliyetleri bu kadar, ben de bu kadar onlardan para almalıyım gibi böyle hesaplar, kitaplar yapıyorlar. Yani senin çalıştığın model aslında her ne kadar ürün de olsa yine de problemleri şeye çok yaklaşmıyor. Yakınsamıyor bir sadece ürün yapan, sadece ürün üreten bir firmaya. Çünkü sizin derdiniz zaten aslında sizin hep şeyiniz var. Karşınızda mesela bu proje olmazsa başka projeye geçiyorsun gibi bir şey var ama bu tarz daha küçük firmalarda yani aslında Armut da küçük sayılmaz ama yani Armut.com gibi ya da işte ne bileyim mesela hepsi burada sahibinden vesaire gibi firmalardaki dertlerle muhtemelen böyle bir firmanın derdi farklı olduğu için farklı çözümlere gidebilirler.
Ya programdan sonra konuşalım da çok öyle değil abi yani bayağı şey yapıyor hani sadece gerçekten holdinge hizmet veriyor. Eskiden öyle bir vizyon varmış. Ne yazık ki şimdi değiştirilmeye çalışılıyor bu. Daha dışarı da şeyler yapılıyor. dışarıdaki başka firmalarla birlikte product geliştirme, proje geliştirme kanalları da açılıyor artık. Bilahare konuşuruz diyeyim yani.
O zaman biz konumuza geri dönelim mi böyle buradan?
Onur şeyler anlatacak deyip.
Ben kendi bakış açımı söyleyeyim size. Ben bir developer'ım. Product manager gelip bana ne iş yaptığımı soruyorsa bence burada bir sıkıntı var. Beni sadece bir kişi değerlendirmeli. O da benimle beraber ürünü geliştiren, ürünü yöneten belki. Yani yöneten engineering manager kapsamında yöneten kişi olmalı bence. Eğer project manager ya da product manager gelip benimle performansımı konuşuyorsa, engineering manager gelip konuşuyorsa, architect varsa o gelip konuşuyorsa, işte hepsi bir arada konuşuyorsa burada bir sıkıntı var. Bu sorumluluk bölünmeli. Benim tek dikkat ettiğim nokta buydu. Bu bölünmüş olmalı artık.
Peki, o zaman architect dedin ya. Takımlarda architect denen, böyle mimar denen bir kavram olmalı mı sizce? Şimdi ortadan kaldıralım şimdi. Hepimiz bir dönem title'ımız şeyimizde iş pozisyon olarak mimar olarak çalıştık. Şimdi şu fili bir şey yapalım. Odadaki fili çıkartalım.
kim çıkartmak istiyor?
Ya evet, önce onu bir söylemekte fayda var yani. Şu an ne konuşacak olursak olalım hepimiz bir dönem yaptık bu iş.
Gerek solution architect olsun, gerek software architect olsun şu an aramızda.
çeşit architect var burada şu an.
Vardı, artık değil, artık yok değil mi? Hangimizin şeyi mimar? Mimar yok herhalde. Ha,
doğru. Mimar. Yokuz, yok doğru.
Aynen Allah'ım. Vallahi bir yılla kaçırmış.
Ne yapar? Mert, buna sen cevap vermek ister misin?
Abi, benim çalıştığım firmada mimarlardan böyle beklenen şuymuş. Aslında şöyle biraz gelişimini anlatmam lazım size. Firma, teknoloji firması olarak e-ticaret, e-commerce işine giriyor. B2B, B2C yapıyor. O sırada da yazılım ekipleri oluşmaya başlıyor. Yazılım ekiplerin yönetimini şeye bırakıyorlar. Böyle kaynak yöneticisi gibi bir kavram atıyorlar. Böyle 5 tane kaynak yöneticisi var. Onların altında da yazılımcılar var. Onlara bırakıyorlar. Mimarlara da diyorlar ki siz de işin teknik liderisiniz diyorlar. Mimarlar alıyorlar. Her takımın bir mimarı oluyor. Mimarlar, teknik yöneticiler zamanla şey yapmaya başlıyorlar. İşte böyle standartlar getiriyorlar. Kendi aralarında toplanıyorlar böyle. Böyle şeyi büyücü gibi. Kendi aralarında toplanıyorlar böyle. Şey yapıyorlar işte, standartlar getiriyorlar. Bilmem neler getiriyorlar. Yazılım ekibine dayatıyorlar bunları. Yazılım ekibi de sadece maymun gibi kod yazıyor aslında. Olan bu. Kod monkeylik yapıyorlar aslında. Fakat bir noktadan sonra bu artık iş çıkmaza giriyor. Çünkü öyle bir kötü bir şey kurmuşlar ki product owner, aslında ürün sahibi olan kişi ya da product manager neyse, şey yapıyor, işi getiriyor ve diyor ki bunu yapın diyor. Mimar da ona uygun bir çözümü çakıyor gidiyor. Zaten mimar işin delivery'sinden sorumlu olmadığı için, yani takımın bir parçası olmadığı için, yazılımcılar bunu deliver etmek zorunda kalıyorlar ve sorumluluk yazılımcılarda oluyor. Böyle bir kötü bir şeye girmiş firma, çıkmaza girmiş mesela bizim durumumuzda. Şimdi ne oluyor? Modern dünyada bir tane engineering manager var. Ona engineering manager'a raporlayan şeyler var, yazılımcılar var, ama bir resource manager ya da işte kaynak yöneticisi yerine mühendislik yöneticisi var. Yani bir mühendis var ekibin lideri olan. Dolayısıyla senin ne yaptığını çok iyi anlayabiliyor. Fırat'ın dediği konuya geleceğiz aslında. Kod yazıyor. Kodun içine girebiliyor. Gerekirse işte product owner'la ya da başka kişilerle bu işin teknik çözümünü tartışabiliyor. Ama paralelde de senin yöneticin aslında, ona raporluyorsun. Ve böyle olduğu zaman aslında takımın, yani product owner sadece ne yapılacağını getiriyor. Ama bunun nasıl yapılacağını ekip yöneticisiyle beraber, yani mühendislik yöneticisiyle beraber karar veriyor. Böyle olduğu zaman mimar gibi bir pozisyona ihtiyaç kalmıyor zaten. Ne oluyor? Bütün takımdaki bütün mühendisler bir anda mimara dönüşüyorlar.
Bence modern takımlarda mimara gerek yok demeden önce, eskiden niye mimar diye bir pozisyon var diye aslında tartışalım bence.
Güzel soru.
Daha mantıklı olur. Hani benim görüşüm, ki hani hani böyle o konuda sınırlı sayıda tecrübem olduğunu düşünüyorum. Yani 3-4 tane firmada gördüm. Bir tanesinde mimar olarak ben de çalıştım. Şimdi burada saklamanın alemi yok. Yani eskiden şey geliştiriyorduk. Çok büyük yazılımlar birbirleriyle monolitik. Yani ben şu anda niye eskiden ihtiyacımız vardı? Artistlikten öteye bir şey üretmeye çalışıyorum. Herkes o konuda fikrini söylesin. hani daha büyük yazılımlar, daha birbirine ayrılmaz yazılımlar, monolit uygulamalar geliştiriyorduk ve hani belki orada bir takım da standartları sağlayacak mimariyi kurmaktan sorumlu bir insana belki o zamanlar ihtiyaç vardı. Ama şimdi hani insanların böyle distribüt sistemlere koştuğu, takımların böyle mikroservis çapında böyle ayrıştığı yerlerde artık bir böyle her takım bundan sonra bu library'i, bu şeyi kullanacak, böyle mimariyle gidecek falan gibi şeyler söylemek artık yararlı olmaktan öte zararlı oluyor gibi hissediyorum ben. Her takım çünkü artık daha atomize ve kendi başının çaresine bakabilecek domainler daha küçüldü aslına bakılırsa. Bence hakikaten hani o anlamda ihtiyaç olmayabilir bu tür takımlarda.
Bu arada bence eskiden de aslında eskiden de sanki olması gerekiyordu. Zaten eskiden olduğu durumda doğru olsaydı şu anki olmaması gerektiğini tartışmazdık. Şu anda da olması gerektiğini savunmamız gerekirdi. Yani bir şekilde zaten doğruya doğru gidiyoruz yani. İşte Agile'ın vesairesiyle. Yani o zaman tabii bu kadar şey değildi hani. Hani işte Agile pratikler çok yaygın değildi. Daha yeni yeni zaten öğreniyorduk vesaire. Hani belki o zaman biraz daha kabul edilebilir di. Ama şimdi dünya bambaşka bir artık yöne doğru evrildi yani. Yazılım geliştirme dediğiniz yukarıdan birinin gelip projeye hiç dahil olmayan birinin özellikle gelip bir takım kurallar koyup ya da işte artık sen bu tool'u kullanacaksın. İşte cache yaparken sadece bu kullanılır falan demesi çok komik yani. Zaten ekip neden var o zaman? Ekip karar veremiyorsa.
Aynen.
Onun yani ekibi de çok küçümsemek anlamına geliyor artık bence.
Evet abi, yani aslında birazcık daha ekipler daha otonom olmaya başladılar. Aslında şöyle, hızlı bir şeyler çıkartmak istiyorsan aradaki bürokrasiyi kaldırman gerekiyor. İşin hızlı ilerlemesi için daha hızlı karar verebilmek gerekiyor. Gerçekçi bakarsan da sürpriz olarak, yani bu gerçekten büyük bence şok. İşi yapan adamlar, vatandaşlar işi biliyorlar yani sonuçta. Yani herkesten daha iyi biliyorlar. Sonuçta hiç kodu görmemiş bir mimarın karar vermesindense kodu yazan kişinin garip ama daha iyi karar verebiliyor. Gerçekten şaşırtıcı. Buna evrilince tabii mecburen ekiplere şey vermek zorunda kalındı aslında belli bir noktada artık. Otonom olmak zorunda kaldı ekipler. Çünkü hızlı gitmeleri gerekiyordu. Market çok talepkar. Yani time to market'i düşürmek için mecburen ekiplere otonomi veriyorsun ve özgürlük veriyorsun. Bunun sonucunda mesela microservice denen kavramlar ortaya çıkmaya başladı. Ya da işte daha küçük ekipler, otonom ekipler oluşmaya başladı. Belki bunun sonucunda artık mimara olan ihtiyaç ortadan kalktı.
Peki benim burada bir sorum var. Şimdi eskiden bir tane monolitik uygulama vardı. Bu uygulamanın belli API'lerini açıyorduk. Okey, hayat çok güzeldi. İşte frontend tarafındakiler de bu API'lere bakarak bir şeyler geliştiriyordu. Ama artık bir sürü mikroservis var. Ne bileyim, bazı firmalarda bu binlerce mikroservis noktasına geldi. Şimdi buna bağlı olan uygulamalar geliştiriliyor. Bu bir web arayüzü olur. Ne bileyim, bir tane Windows Forms uygulaması olabilir. Belli API'lerle konuşacak. Bu API'leri ama yönetecek birileri lazım sanki. Takımlar bu yüzlerce mikroservis arasında yönetimi yeteri kadar uygun yapabilir mi acaba? Bu iş için insanlar var mı sizce? İnsanlar gerekiyor mu sizce?
Yönetim mi, orkestrasyon gibi bir şey mi seni kastettin?
Orkestrasyon mesela, evet. Yani ama bir feature geliştiriyorsun. 10 tane mikroservise bağımlı. Yani ön yüzde göstereceksin bunları. 9'u bitti, biri bitmedi. Bunu nasıl yöneteceksin gibi böyle bir sürü soru geliyor aklıma. Arkitek kavramı olabilir mi? Buna emin değilim. Başka bir title de olabilir ama sanki böyle bir şeye ihtiyaç var gibi hissediyorum ben.
Abi bununla ilgili benim yöneticimin seviyesinde birisiyle geçen gün konuştum ve kafayı yiyordum. Adam dedi ki bana işte şey, bizim böyle bir komünikasyonu sağlamak için birkaç tane mühendis yerine komünikasyon insanı alalım işe. O komünikasyon insanları herkese bunu şey yapsın falan. Dedim bu ne saçmalık yani. Böyle bir şey gerek yok. Aslında şey demeye çalışıyor. Yani ekipler karar veriyor. Bağımsız birbirinden hızlı karar veriyorlar. Ekiplerin kararlarına hakim olan birisi diğer ekiplere bu kararları bildirsin dedi. Dedim bu ne? Böyle saçmalık mı olur? Yapmadık tabii. Onun yerine şimdi şeyler yapıyoruz. Belli aralıklarla toplanıyoruz ekipler olarak. Yani her takım böyle şu anda belirlediğimiz şey aslında frekans 6 hafta. 6 haftada bir ekipler bir araya geliyorlar. Aynı domain içindeki ekipler. Çünkü çok fazla ekip var bizim tarafta. Yani 30 tane falan ekip var. 3 tane domaini bölünmüş durumda. Bayağı kalabalığız. Domain içinde bunlar bir araya geliyorlar ve 6 haftada bir diyorlar ki biz işte bunları yaptık, bunları geliştirdik. Bak işte mesela şimdi biz AWS'e de geçiyoruz bir taraftan. İşte diyor ki mesela biz bunu geliştirdik AWS'e geçerken. Öbürü diyor ki aa bak biz bunu kullanabiliriz, çok mantıklı diyor mesela. Dolayısıyla bu gidiş yolunda aslında bizim yapmaya çalıştığımız DevOps kültürünü oluştururken şu andaki firmada tamamen ekipleri bağımsız hale getirmek, birbirlerine bağımlılıkları kalksın ortadan. Eğer bir bağımlılık varsa otursun ekipler kendi aralarında konuşup karar versinler. Bütün mühendisler orada olsun o konuşmada diyoruz. Ve bunu da garantisi altına almak için de 6 haftada bir toplanıyoruz mesela. Böylelikle karar, aslında kolaborasyon dediğimiz şey var ya, collaboration diyoruz. Hani şey, Türkçe'de tam karşılığı ne bilmiyorum ama toplu bir şekilde karar verme aslında. Bir arada karar vermek gibi. Herkes birbirine sorularını soruyor. Sonunda bir karar veriliyor, çıkılıyor. Aslında karar vermek için bir arkitekten ziyade bir facilitator'a ihtiyacımız var. Yani işi facilite eden bir kişiye ihtiyacımız var. O da Scrum Master oluyor ya da işte bazen Engineering Manager oluyor, bazen Product Owner oluyor. Mantıklı yani, mı?
Bana şey oldu tabii. Ya bence bazı firmalar daha hızlı böyle markete çıkmayı çok önemsediği için, çünkü 6 hafta bana çok uzun bir süre gibi geldi. Yani daha kısa sürede toplantı yaparak herhalde bu durumu çözebilir.
Okay. Tabii zaten bir şey olduğu zaman anında toplanılıyor. Ama hani 6 hafta garanti. 6 haftada bir sürekli toplanıyoruz. Buna biz release train dedik. Release train, 6 haftalık release trainlerde bir toplanıyoruz ve birbirimizle konuşuyoruz. Ama o olmazsa mesela bir dependency keşfettik anında, hemen o ekiple konuşuluyor. Hemen bir şey yapılıyor, toplanılıyor. Orada mühendisler oluyor ve mühendisler tartışıyor. Başka mesela arkitektleri ben kesinlikle almıyorum. Davet ederlerse o toplantıyı iptal ettirip başka toplantı atıyorum.
Vay arkadaş.
Mert ya.
Atılacağım diye anlatmış, yemin ediyorum.
bayağı işten çıkarttık ama. Bayağı yani böyle gerçekten iş yapmayan, sadece prezentasyon hazırlayan arkitektleri işten çıkarttık bir kısmını.
Peki %20 raporlayan mı?
Efendim?
%20 raporlayan ne oldu?
Çoktan gitti abi.
Aa çok iyi, tamam.
O adam aç kalmaz zaten abi.
Abi bence kalır. bence başka böyle keriz bir firma bulamaz yani.
Yeni bir title'la geleyim mi?
Efendim?
Yeni bir title'la geleyim mi? QA manager, QA engineer. Ne diyorsunuz? Ya,
illa
bir saniye. Evet, şu an unutamıyorum.
Yani
Mert ve Ergin birbirine girecek net.
Deniz'in alanına girecek.
Abi QA engineer dediğin adam senin yaptığın işten haberi olmayan bir adam. Sen bir şey geliştiriyorsun, ona gidiyor. Sonra bir 15-20 dakika ona anlatıyorsun bunu. Sonra o bir deniyor, yapamıyor. Tekrar sana ulaşıyor. Ya ortada inanılmaz bir şey var, sürtünme var.
Manipülasyon.
Sürtünme var ortada.
Hayır, manipülasyon yapıyorsun. Diyorsun ki ilk QA engineer takım tanımını yapar. Ondan sonra böyle bir şey var. Yani niye madem burada takımlardan, product takımlarından bahsediyoruz, QA engineer de gayet bunun parçası yani, bütün süreçlerde yer alması gerekiyor, product'ı bilmesi gerekiyor yani.
Abi niye ben yapmıyorum bunu? Ben yapabilirim. İyi de yaparım yani.
Ben bir şey diyeceğim Deniz. Sen başlamadan önce bir şey diyeceğim. Şimdi benim karşı çıktığım şey şu. Otomasyon testini definition of done'ın içine almak lazım. Yani işin bitti demek için, mesela eline bir user story geldiği zaman, bu user story'yi ben bitirdim diyebilmek için definition of done'ın içinde unit testlerini yapman, ekibinle code review'ünü yapman, işte security testi varsa onları otomatize etmen, işte unit diğer böyle UI testleri, end-to-end testlerini, her şeyini bitirip PO demo'nu yapıp tamam artık bu bitti demen lazım. Benim gözümde. Ya da işte production'a da deploy etmiş olman lazım. Benim gözümde bu. Ama şuna katılıyorum. Mesela exploratory test yapan mühendisler olabilir ekipte. Yani ne demek bu? Bir script'e bağlı kalmadan web sayfasında sanki kullanıcıymış gibi orasına burasına tıklayan, işte ne bileyim oradan mesela bir journey varsa o journey'nin dışına çıkmaya çalışan bir şekilde, öyle insanların olması mantıklı olabilir bence. Ama bu QA manager gerektirir mi? Bilmiyorum.
Ya QA manager kavramını hani şimdi burada şey yapmak istemiyorum ama QA'den sorumlu insanların bence product takımlarında olması gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü her ne kadar Mert'in dediklerine katılsam da unit testlerini, yazmalı definition of done'ın, code review'ler falan bunlar tabii ki developer'ın sorumluluğunda olması gereken şeyler ama ben sadece burada bir nasıl diyeyim test scriptleri yazıp automate etmekten bahsetmiyorum. Bir test stratejisi oluşturmaktan bahsediyorum. Test senaryolarının şeylerin dokümantasyonundan bahsediyorum. Aslında yani product'ın etrafında önemli bir rol olduğunu düşünüyorum ben QA'in. Ve yani kalite sadece hani testle mi alakalı bir şey? Ya bence bunları da tartışmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Yani developer'ın sorumluluğu bunu hani bir QA'ci alsın, otomatik testleri yazsın şeklinde değil veya monkey testleri yapsın orada burada sağa sola tıklasın değil de test bir bilim yani.
Abi neden peki biz bu task'ı yazarken, task'ın bir açıklaması yazılıyor. Bunun test senaryolarını yazmıyoruz. Yazalım. Böylece QA'ya gerek kalmasın. Sonuçta yani o task'ı ben geliştirdim. Biliyorum ne olduğunu. Testler de belli. Testleri de ben yazayım. Neden? Ben işi bitireyim. Daha sonra birine bunu anlatayım. Bu benim çok canımı sıkıyor. O anlatma kısmı canımı sıkıyor.
Abi birine anlatmana gerek yok. Birincisi bu adamın takımda bulması gerekiyor. Bir de yani sen şey misin yani? Mahallenin programcı mısın? Gidip database'den şeyine kadar her şeyini sen mi geliştiriyorsun? Bir takım oyunundan bahsediyoruz. Birileri endpointleri geliştiriyor. Birileri frontend tarafını geliştiriyor. Birileri başka şeylerle uğraşıyor. Yani sen her ne kadar yazdığın product'ı bilsen de her zaman zaten bütününü böyle ulan şu şeyci de ne yapmış onu da yazayım diyemiyorsun ki. Birilerinin hani sanki bunları derleyip toparlayıp product'ı tabii ki her kartın definition of done'ı ve bunlar çıktıları veriyor mu? Bunları zaten test etmen gerekiyor developer olarak. Yani öyle saldım bir QA var o yapsın değil de bütün bu parçaları birleştiren, bu flow'ları oluşturan, test senaryonu oluşturan ve bunlar kapsamında sürekli bunları iterat eden bir adama ihtiyaç olduğunu düşünüyorum ben.
İşte Fırat diyor ki
task aldım. Task API geliştirme içeriyor. API geliştirme içeriyorsa ben bunun testlerini yazmak zorundayım. Task frontend içeriyor. Frontend'de ben bir komponent geliştiriyorsam bunun testlerini yazmak zorundayım. Task hepsini içeriyor. Hepsinin testlerini yazmak zorundayım. Yani bilmiyorum ya. Hala gerekli olduğunu ikna olamıyorum.
Ben de seninle aynı fikre sahibim Fırat.
Abi.
Ya sorumluluğu sanki işi yapan kişi almalı. Çünkü almadığı zaman sorun çıkıyor abi.
Abi gidersin endpoint kendi oluşturduğun endpoint'e Postman scriptleri elinden otomatik testleri yazarsın. Bu input'u verdim, bu output'u aldım diye şey yaparsın. Gider Angular geliştiren adam orada end-to-end testlerini de yazar. Oradaki şeyleri test eder ama resmin büyük parçasını ki bu hani bir ufak ufak feature'lar aslında bir hani dizaynda şöyle prensip var ya atomlar, moleküller, organizmalar şeklinde gidiyor. Hani designer'larda böyle bir şey var. Biliyor musunuz? Neyse konuyla alakası yok gibi gözüküyor da. Yani developerlar atomların molekülleri yazarken birilerinin hakikaten organizmayı test etmesi lazım.
İşte tamam o zaten senin kapsamında değil mi? İşte ben onu diyorum. Definition of'dan o olmalı.
Tamam yani abi. Tabii ki kendi task'ımın uçtan uca yazılması, unit testlerini ve her ne kadar ideal olanın bu olduğuna yani inansam ben yani bunu yapmamız gerekiyor. End-to-end şey testlerini de yazmamız gerekiyor ama sen onu sadece bir feature yani bir task'ı geliştirdin Jira task'ını veya başka bir task'ı ve o kısmı test ediyorsun. Ama bunun bütüne nasıl etkilediği tamam şey de diyebilirsin. Zaten her tarafı cover eden otomatik testler yazdıysan zaten bir bütünü tekrar test etmene gerek yok gibi de düşünüyor olabilirsiniz. Ama ben şey test edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Feature test edilmesi gerekiyor. Testinin yapılması gerektiğini düşünüyorum aslında.
Şimdi zaten aslında bir task olarak mesela bir buraya buton koy diye bir task yazıyorsan zaten orada bir hata var bence. Onun şey olması lazım. Yani mesela biz şu anda onu yapıyoruz. Eski için mesela benim çalıştığım firmada bir tane QA takımı var. Test manager'ları var. Bunlar bana yaklaşık 2 ay baskı yaptılar. Bizden yapacaksın falan filan. Hatta gitmişler bir de şeyi ayarlamışlar. Bu release'lerden sorumlu birisi var mesela. O kabul etmiyor bizim yazdığımız testleri falan böyle saçma sapan. Sadece onların yazdığı testleri kabul ediyor. Böyle onların raporlarını okuyorlarmış. Bizim raporları okumuyorlarmış. Bunun kavgasını verdim. Ve sonuçta şunu yapıyoruz şu anda. Bir user story yaratıldığı zaman Gherkin formatında BDD yapıyoruz aslında. Yani testlerini de yazıyoruz onun. Ama bu testler sadece şey değil. Yani buraya bir buton koyduysam butona tıkladığım zaman şu olsun değil. Bu sayfaya girdiğimde bu sayfada şunu görmeliyim, bunu gördüğüm zaman bu butona tıklamalıyım, bu butona tıkladığım zaman şunu almalıyım diyor. Yani aslında end to end yine de bakıyor. Böyle baktığın zaman mantıklı belki şey olabilir. Yani çok fazla takım vardır. Her takım küçük bir ucunu yapıyordur. Ama mesela takımların komponentleri arasındaki etkileşimi bir şekilde test etmek gerekiyordur diyorsan orada belki gerekebilir ama o zaman da şeyi ben challenge ederim. O zaman doğru mu acaba takımlarını oluşturdum?
Abi ben şuna karşıyım. Öncelikle onu belirteyim. Bir QA takımı var. O adamlar kendi beyliklerini kurmuşlar hani şey içerisinde değil. Hani nasıl bizim mesela bizim product takımında kimler var? Product manager, designer, mobile developer, işte front end developer, back end developer gibi pozisyonlar var product takımında. Bence bir de QA gibi bir pozisyon olup bu o takımın parçası olması gereken bir insan olarak hani product'tan kopup orada hani sizin testleriniz burada geçmez tarzı bir adamlar düşünmüyorum şey deyince aklıma. Ama sizin ne demek istediğinizi de anlıyorum. Ona böyle bir aşırı karşı durduğum da yok. Ben sadece bunun bir uzmanlık ve bilim olduğunu düşünüyorum. Ve birilerinin buna ilgilenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ayrıyetten.
Peki maliyetle alakası olabilir mi? Ortaya atıyorum bu arada.
Maliyet?
Şeyle alakalı olabilir mi? Yani önce şeye katılıyorum. Bence de çok yanlış bulmuyorum ben QA ekibini. Böyle dışarıda bir ekip zaten bence Fırat'ın bahsettiği sorun da ondan kaynaklanıyor. Dışarıda bir adama gidiyor yaptığı işi anlatıyor. Yani ekibin o iterasyonun hiç içinde olmayan bir adama bir şey teslim ediyor. Aldığını test et diyor. Adam haberi yok aldığı şeyden. O yüzden bir ekip olmasını çok doğru bulmuyorum ama bir yandan da şöyle bir şey olabilir mi? Yani ürettiği şeyin yazılımcının ürettiği şey farklı. QA'nin ürettiği şey farklı. Bunu asenkronlaştırmak için yazılımcının vaktini kazanmak için yazılımcı vaktiyle daha farklı bir şeye götürmek için acaba yazılımcının üzerinden iş almak için QA ekipte olması daha mantıklı olabilir mi? Yani maliyetten kastım buydu aslında.
Abi sanmıyorum. Çünkü sorun bence maliyetten ziyade kültür. Yani sen işini bitirdiğin zaman işi başkasının sorumluluğunu atmamalısın aslında. Hani DevOps akımı bunu diyor ya DevOps'ta. Sen eğer şey yapıyorsan mesela aslında end-to-end ownership istiyor. Yani baştan sona, uçtan uca daha doğrusu sahibi sen oluyorsun yaptığın işin. Yani onun ta en başındaki o requirement'ları oluştururken, user story'leri oluştururken ki aşamasından en sondaki deploy edip production'da bunu gerçekten bir problem karşılaştığı zaman çözene kadar sahibi sen oluyorsun. Bu durumda aslında şöyle bir şey oluyor. Mecburen zaten testlerini çok iyi yazmak istersin. Çünkü gecenin bir saati saat 3'te uyanmak istemezsin değil mi? Dolayısıyla bunun için testlerini çok iyi yazmak zorunda kalırsın. Aslında ittiği şey bu. Yani maliyet de olsa, yani para derdin olsa zaten bunları düşünmezsin ama para derdin olmasa bile bunun aynı takım içerisinde sorumluluğun aynı ekipte olması lazım. Ama ben şeyi soracaktım. Yani mesela böyle bir durumda bir tane test şampiyonu olsa ekip içinde ama bu vatandaş aynı zamanda kod da yazsa yani normal taskları da alsa ama ekibinde testlerinle ilgili şampiyon olsa yani ne demek bu? Bununla ilgili tartışma olduğu zaman o tartışmaları o tetiklese. Yani ekip bunu gerçekten yapıyor mu yapmıyor mu diye ekipteki bir mühendis bu işten sorumlu olsa senin dediğin şey oluyor mu Deniz?
Yani benim tanımladığım kafamdaki şey aslında tanıma yakın.
Değil.
Yok abi burada hani muhalefet olsun diye muhalefet edeceğim ben değilim. Ya benim biliyorsunuz uzmanlık takıntı. Aynı şeyi full stack developer backend şey tartışmalarında da yaşamıştık yani. Bence artık modern ekiplerde full stack developer da yok diye.
o parayla çok ilgili abi. O parayla çok ilgili.
Bence bu konuya hiç girmeyelim, çıkamayız vallahi.
Aynen, kitlemek için şey yaptım, ad hominemlere giriyorum artık.
bu parayla çok ilgili bir şey abi bence.
Aynen, tabii.
Ben de şey diyeyim, ekipte bir test şampiyonu var. Böyle inanılmaz uğraşıyor bununla alakalı, çok ciddi best practice'lere bakıyor, bunları öğreniyor. Bence bu insan da ekibe birkaç ay içinde bunları anlatıp, herkesi kendi seviyesine çekip aynen. Bu rolden sıyrılmalı.
Aynen öyle.
Bu.
Yazışıyorsunuz değil mi Hangout'tan? Hani böyle bir
yok. Gel, çok yanlış düşünüyorsunuz.
Fırat foyamız ortaya çıktı.
Tabii ya.
Bilemiyorum ya. Size kalsa sadece yazılımcılar olsun şirkette. Hiç kimse hiç.
Evet abi. Bana kalırsa yazılımcılar dışındaki Yani bir de tabii product tarafında kafa yoran, analitiğini yapan, onlara göre müşteriyi tanıyan ve müşterinin ihtiyacını anlamaya çalışan.
Abi yazılımcı da yapabilirim bunu.
Yapabilir mi? Yazılımcı hangisini yapacak? Kodumu yazacak, onunla mı uğraşacak?
Ben abi onu diyorum işte. Kodumu yazacak, onu mu yapacak diyorum.
Mert, orada insanların ekmeğiyle oynuyormuşuz zaten. Burada şey yaptık.
Buna kardeşim lean deniyor. Bir dakika kardeşim.
Bir uzmanlık söyleyeyim mi? Gerçekten gerekli.
Söyle.
Abi büyük bir firmasın. Database instance'ların var. İşte bunlar scale edilecek, sharding yapılacak bilmem ne. Burada gerçekten birkaç insana ihtiyaç duyabilirsin. Evet. Çünkü diyelim bunları birinin kurtarması lazım.
Hiç katılmıyorum. Senin argümanınla çürütebilirim bunu.
Çürüt. Benim argümanım.
Hadi çürüt bakalım.
Çürüt.
Bence yanlış düşünüyorsun.
Şu an.
Bence öyle değil.
Çok çürüdü değil mi?
Bayağı çürüdü yani.
Ama yani senin argümanın şu olduğu için, yani yazılımcı işte uçtan önce dediğin için sürekli teknik olarak aslında dediğin şeyi yazılımcı da yapabilir. Yapabilmesi gerekiyor. Yani sen bir yerde şey diyorsun. Yazılımcı her şeyi yapmalı diyorsun. Yok buradan sonrasının o kadar da değil diyorsun bir ama. O çizgiyi
ne? Zaten şeye karar veriyor abi burada. Hangi tablonun yaratılacağına, ne bileyim bunun nasıl kullanılacağına, verilerin nasıl saklanılacağına, hangi indekslerin atılacağına zaten karar veriyor. Ama veri saklama sanki farklı bir iş gibi geliyor bana.
DevOps peki nerede olmalı? DevOps Engineer diye bir şey olmalı mı? Onları da yazılım ekibi mi yapmalı? Çünkü
sanırım ilk esnasında bir DevOps Engineer almak zorundasın. Ya benim niyetim ama burada şey, yine ekibin her şeyi yönetebilmesi. DevOps Engineer alırsın. DevOps Engineer insanları anlatır neyi nasıl yaptığını. Sonra bu kişinin sanki işinin kalmaması lazım. Bunu diğer
sonra kovacak mısın adamı?
Yok hayır, o adam ya da işte kadın neyse şeye katılacak. Ekibe dahil olacak. Ya kod yazacak yani. Ya aslında şöyle, mesela bir DevOps dönüşümü yapıyorsan mesela bu genelde uygulanan bir şey. Bir Competency Center oluşturuyorsun. Competency Center aslında ekibin şu anda ekipteki hiç kimse mesela Terraform bilmiyor değil mi? Hiç kimse bir AWS hesabı nasıl yönetilir bilmiyor. Hiç kimsenin bu konuda fikri yok. Birilerinin bunu oluşturması lazım bu dönüşüm sırasında, başlangıçta. Eğer bunu bilen insanları işe alırsan buna da ihtiyacın yok zaten. Zaten o kültürle birlikte başlamış oluyorsun. Yani yeni bir startupta böyle bir vatandaş, full stack developer, ilk yazılımcı olarak alman gereken kişi. Zaten ne yapacak o? İlk başta belli şeyleri oluşturacak, başlayacak. Sonra yavaş yavaş ekibi oluşturdukça artık, yatırım almaya başladıkça uzmanlıklara ihtiyacın olmaya başlayacak. Çünkü artık senin hitap ettiğin müşteriler değişmeye başlayacak. Mesela DevOps tarafında da neden DevOps Engineer'a gerekmiyor bence? Çünkü aslında temelde silo oluşturmaktan bahsediyor. Yani veri siloları oluşturuyorsun. Nedir mesela? Bu adam bunu yapar, bu adam bunu yapar, bu adam bunu yapar diye keskin çizgiler belirlersen eğer silolar oluşuyor. Aslında buna karşı bu yaklaşım. Dolayısıyla mesela sen şey mi istersin mesela bir yazılımcı olarak benim yeni bir servis yaratacağım. Bu servisin işte non-production, production environment'ta şeylerini oluşturmak istiyorum. Resource'larını oluşturmak istiyorum. Bunun için ticket mı açmayı tercih edersin? Kendin yazıp bu request
vermek. Hayır vermem. Abi o senin süreçlerinle alakalı ama. Sen ticket açılmayacak şekilde bir süreç de koyabilirsin.
Yine ticket açmasan da yine gidiyorsun abi sen ama bu adama.
Efendim?
Ticket açsan da açmasan da yine bu adama gidiyorsun. Ya abi şunu yapar mısın diyorsun. Ve tamam. Adamın keyfindesin o sırada.
Tamam bak bir kere zaten bir ekip içerisinde %100 bir şekilde herkese her yetkiyi veremezsin. Yani şu an hani gerçekten bence artık biraz gerçek şey hayat hikayelerine dönelim. Yani şey yapamazsın. Ekibe onboard olmuş bir kişiye ilk haftadan prod'un anahtarını teslim etmezsin herhalde.
Prod'un anahtarını kimseye teslim edemezsin.
Tamam. Heh, güzel. Etmezsin, edemezsin. Etmemeyi de tercih edersin. Zaten böyle bir dünyada da orada senin ekibin içerisinde konuşlanmış bir işte DevOps Engineer'de, Site Reliability Engineer'de herhangi bir şey. Böyle bir yapı kurup sen developer olarak bir şey istediğinde bu kişi sana bunun anahtarını, bunun şeyini verebilir. Hazır bir şekilde sana bunu sunabilir. Veya non-production ortamlarda şey de yapabilir. Sana non-production için belirli bir izole bir ortam da sağlayabilir ve sen daha bir şey istemeden de yapabilirsin. Yani bizim bahsettiğimiz bir şey şu anki infrastructure'ın nasıl ve senin süreçlerin nasıl yapıldığı, tasarlandığı ile ilgili bir problem.
Bak şimdi şunu şöyle diyeyim. Mesela AWS üzerinde konuşayım. Belki işte aslında AWS vesaire gibi ya da böyle Azure gibi ortamlara geçmenin avantajı bu. Bunlar sana bu gibi imkanlar sunuyor. Şöyle yaptık biz. Bir tane account var. Identity account. Herkesin hesabını orada yaratıyorsun. bu hesabı yaratmak aslında şu anda dediğin gibi bir kişiye bağlı ama sadece hesap yaratıyor bu kişi. Ve sana şey rolleri veriyor. İşte sen sadece şey non-pro'da erişebilirsin diyor. O kadar. Başka hiçbir şey vermiyor. Geri kalan mesela bizim production hesabı şeyin non-pro'nun birebir kopyası. Yani sen Terraform scriptinde belli bir şey oluşturursan yani bu production'da çalışacak diye tanımlarsan onu production'a kuruyor onu. Ama bunu arada bunları yöneten hiçbir insan yok. Mesela production hesabı insanlar tarafından yönetilmiyor bizde. Tamamen otomatize. Ve bunu kurmak o kadar da zor değil yani. Hani birkaç saat içinde böyle bir şey kurabilirsin.
Kaç saat değil.
Gerçekten öyle. Şeyde tutorial'ları var bunların Amazon'da.
Ya çok var da.
Yapabilirsin yani. Bizim bunu hazırlamamız bütün firma olarak 1,5 ayımızı aldı.
İşte o süre onu demek istedim. Yani 1,5 saat deyince insanlar şimdi Terraform'a girip.
Yok yok. Hayır yani tabii ki. Ama bizim neden 1,5 ayımızı aldı? Biz bir de Vault kullandık mesela. Bizim mesela insan mesela etkisi nasıl yok burada? Nasıl olabilir böyle bir şey? Vault'u kuruyorsun. Vault şey yapıyor. Belli aralıklarla şeylerini, private key'lerini ve bütün şifrelerini, parolalarını şey yapıyor, rotasyona uğratıyor. Yani dolayısıyla senin o ilk bildiğin şifre yarım saat sonra geçersiz oluyor. Bir uygulama deployment yapacaksa Vault'a soruyor, şifreyi alıyor. Yani aslında Vault ona bir tane geçici bir kullanıcı yaratıyor yarım saatlik. O kullanıcıyı alıyor, kullanıcı işlemlerini yapıyor. Yarım saat sonra o kullanıcı ölüyor, siliyor zaten onu.
İyiymiş.
Yani dolayısıyla böyle bir sistemde zaten production'a kimseye yetki vermiyorsun. Mesela şu anda benim bir ürünü production'a çıkartmam iskelet halinde ama yani hiçbir özelliği yok. Mesela bir DynamoDB tablosunu yaratacağım. İşte şeyini yaratacağım. Lambda function'larını yaratacağım. S3 bucket yaratacağım. Build pipeline'ını oluşturacağım. Benim için bir saat. Bir saat sonra production'dayım.
Tamam. Ve peki ekibe
ihtiyacım yok.
Ekibe katılmış herhangi bir kişiye sen bu ekibe dahil ettiğin için o kişinin de production'a o bir saat içinde çıkma şeyi oluyor değil mi? Çıkabiliyor. Doğru.
Aynen öyle.
Sen bunu görmüyorsun yani o işte onboard olmuş bir kişi ilk haftasında production'a direkt çıkıyor. Kendisi ama, çıkıyor gün içerisinde.
Ama zaten kod review'dan falan geçtiği için kodları
tabii canım.
Bir şeyden geçmiş oluyor yani.
Tabii. Direkt. Peki yani bilmeden kimse olmuyor zaten çıkamıyor.
Ya tamam. Yani hani sistemin kritikliğini bilmiyorum ama review edilmiş şeyde gerçekten kim review ettiğine mesela nasıl karar veriyorsun? Bir seniority gözetiyor musun?
Yok, ekipteki herhangi bir kişi review edebilir.
Ha, iki tane yeni girmiş birisi bir anda
sistemine
production'a çıkabilirler. Aynen öyle. Ama tabii testleri de geçmesi lazım.
Geçer canım. Assert true yani. O şey.
Öyle değil. Test var arada.
Assert true. 200 döndü hep.
İşte testleri
500'lerde de patlama.
Coverage'ı arttırmanın 12 yolu.
Bu testleri yazılımcılar yazarsa böyle olur arkadaşlar.
Aynen abi yazılımcı
olur. QA'yenciler gelip yazacak testi. Bak bakalım o testten geçebiliyor mu?
If 500 de turu yani.
Bu arada artık kapatalım mı yavaş yavaş?
Kapatalım.
Evet. Çok uzun oldu. Bayağı da ciddi konulara girdik ama bence bu konuya devam edelim.
Aynen aynen.
Yani. Yeni title'larla gelirim yani merak etmeyin.
Daha aslında benim konuşmak istediğim bir sürü konu vardı. Scrum Master falan da konuşmak istiyordum ama.
Scrum Master'ı ben de konuşmak istiyorum. Çok korktum açacağımdan.
Bir daha ya. Bir dakika. Bunun Scrum Master'ı
koydum ya. Part 2'sini yapalım.
Abi o biterek azalarak öldü gibi yani.
Bence hiç girmeyelim şimdi buraya.
Hızlı kapatıyorken
kapatalım.
teaser yapalım ama ya. Teaser olsun. Aa Scrum Master'lık mı öldü?
Evet, evet, evet.
Scrum Master'lar iş bulamıyormuş.
Benim haberim yok bu arada ben bilmiyorum gerçekten.
Tam ölmedim ya. Ondan
öldüm, ölmedim mi bilmiyorum.
Öldüm ya.
Tam öldü ya.
Kanban Master var artık.
Kanban Master.
Ya şimdi güzel tarafı şey değil mi ya? Yani bu şu anda konuştuğumuz konseptlerin hepsi başka bir firmada belki çok mantıklı olabilir ama bizim karşı çıktığımız ya da kabul ettiğimiz konseptler başka bir firmada hiç kabul görmeyebilir. Yani aslında burada biraz ciddi bir şey var. Mühendislik problemi var yine.
Evet.
Bize zibidi diyor olabilirler mi? Hani?
Hocam diyorlar. Kim bilir neler diyorlardır.
Büyük ihtimalle.
No evet. Dedik, biliyorum.
Ama ben katılmıyorum ya. Yani böyle diyenlere hak veremiyorum. Vermek isterdim. Evet. Öz eleştiri olarak almak isterdim bunu ama alamıyorum. Çünkü problem şu, mecburen kendi deneyimlerimizle hareket ediyoruz. Kendi deneyimlerimizle konuşuyoruz yani. Olan bir şey var, başardığımız bir şey var, başaramadığımız bir şey var. Böyle başarıldığını söyleyebiliyorsak gerçekten başarmışızdır. O yüzden bu firmadaki örneğiyle gelip savunu ortaya atması gerekiyor sanki.
Ben test manager olarak iş buldum bu arada.
Şimdi mi?
Şimdi şu anda buldum.
Ben de mimar olacağım.
QA engineer çok gerekli.
Dur daha kapatmadık kaydı Barış.
Bir anda.
O zaman teşekkür ederiz arkadaşlar. Bu arada hiç şey konuşmadık ya, Twitter programını. Twitter.
Evet. Ha, onu verelim ya.
Ne? O ne ya?
Patreon bölümü çektik ya.
Evet, part 2.
Evet.
Dur daha part 2. Evet. Yayınlamış oluruz herhalde ya şimdi.
Barış canlı değil yayın ya.
Siz bu yayını dinleyip sonuna kadar geldiyseniz eğer muhtemelen Twitter yayında Patreon'da evet, yayınlanmıştır diyelim o zaman.
Evet, büyük ihtimalle.
Ve deyip de hoşça kal deyip kapatalım artık. Çok geç oldu.
Evet.
Ben bugün aldım.
İyi günler.
YouTube'dan bize abone olmayı unutmayın lütfen.
Şuraya nasıl yapıyorlar? Evet. Nasıl yapıyorlar? Şuraya bas.
Herkes bir şey yaptı.
Tamam. Twitter'dan takip edin. YouTube'dan da takip edin.
Şey yapalım bak. Şöyle bak, geçireyim ben parmağımı. Orada bırakayım, sonra Fırat geçirsin. Böyle normal baştan sona kadar taşıyalım.
Abi aynı orduda değil bende şimdi.
Bak kapatalım gitsin ya. Çok ben şey. De,
evet. Tamam şey kaydı durdurup bunu deneyelim. Çalışalım biz.
Bir sonraki programda.
Tamam. Meksika dalgasına çalışırken.
Bir sonraki programın başlangıcını böyle yapalım o zaman.
Tamam.
Evet. O zaman hoşça kalın arkadaşlar. Her nereden dinliyorsanız.
Hoşça kalın.